Ayrım 56, sayfa 655. Şeyh çadırında karşı karşıya oturuyorlardı. Ağa Bagratyan'da yalnız konuşmak istemişti. Müzakerecilere yapıldığı gibi Osmanlı'nın elindeki kuzey geçidinden üç çadır mevkiine gözleri bağlanarak götürülmüşlerdi. Ağanın refakatçileri sürücülerin sırtlarından çuvalları indirdikleri yük hayvanlarının yanında oturmuşlardı. Grubun çevresinde kalabalık her geçen an artıyordu. Ne var ki Ermenilerin yüreklerinin derinliklerinde duydukları ürküntü nedeniyle Osmanlı'ya pek yaklaşmadıkları görülüyordu. Bütün kalpler duracakmış gibi atmaktaydı. Elçi gelmesinin anlamı neydi? Kurtuluş mu, yaşamak mı? Rıfat Bereket Ağa ağırbaşlı asaleti ve hiç acele etmeyen tavrıyla sanki selamlığının yumuşak gündüz loşluğunda oturuyormuş gibiydi. Kehribar tesbihinin taneleri zaman gibi sonsuzca yuvarlanıyordu parmaklarının arasında. Büyük babanın, babanın, ağabeyinin dostu olarak geldim Gabriel Bagratyan. Ermeni milletinin dostu olarak geldim. Çalışmalarımı halklarımız arasında her zaman için bozulan barışa adadığımı biliyorsun. Vaazı andıran sözlerini kesti. Bakışları bir zamanlar son derece genç, bakımlı bu Avrupalının üzerinde takılıp kalmıştı. Başka yerde görseydi dağınık sakallı, vahşi, çizgileri birbirine karışmış bu yüzü tanıyamazdı. Bir süre kendi içine daldıktan sonra konuşmaya başladı. Suç şurada burada, bunu bütün olanlara rağmen düşüncelerinin değişmemesi, yüreğinin katılaşmaması için söylüyorum. Gabriel'in yüzü küçülmüş, hüzünlenmişti. Benim bulunduğum noktaya gelmiş biri suç hakkında hiçbir şey bilmez. Suç, adalet, intikam artık beni ilgilendirmiyor. Rıfat'ın elleri sakindi. Oğlunu yitirdin. Bagratyan elini tesadüfen cebine sokmuştu. Bu arada muska niyetine hep yanında taşıdığı Yunan sikkesini fark etti. İçimizde ve üzerimizde anlatılamaz olana. Sikkeyi yukarı kaldırdı. Armağanın bana şans getirmedi ağa. Kral kafası basılı sikkeyi oğlumu yitirdiğim gün yitirdim. Öteki ise... Henüz son gününün nasıl olacağını bilmiyorsun. Çok yakın, yine de zaman çok yavaş geçiyormuş gibi geliyor bana. Nihayet, nihayet her şeyin son bulması için aşağıya, sizinkilere inmek istiyorum bazen. Ağa aydınlık ellerine kaydırdı bakışlarını. Yaşamını alçaltmayacak yükselteceksin. Siz Bagratyanlar öteki insanlardan daha güçlüsünüz. Fakat her şey Allah'a bağlıdır. Rıfat Bereket'in bağdaş kurmuş ayaklarının yanında duran sarı evrak çantasının üzerinde Papaz Harut Yun Nohutya'nın Terhay Kazun'a yazdığı mektup vardı. Aylardan beri sizler için bir şeyler yapabilmek amacıyla yollarda olduğumu biliyorsun Bagratyan. Yaşlılığımın huzurunu feda ettim. Tanrı'nın yardımıyla daha Deir ez-Zor'a gideceğim. Suriye'de ilk sana geldim. Ülke içinde ve dışında dostlarınız var. Bir Alman papaz sizler için çok miktarda para topladı. Bu papazla ilişki halindeyim. 50 çuval buğday temin etmiştim. Kolay olmadı. Ama buraya getirmeme izin vermediler. Fark etmez diye düşünüyorum. Kaymakam nasılsa el koymayı başaramaz. Kamptaki kardeşlerinizin işine yarayacak. Fakat Musa Dağı çıkmayı üstlenmemin nedeni bu çuvallar değildi. Gabriel'e Nohutya'nın mektubunu verdi. Hemşerilerinizin kaderini bu mektuptan öğreneceksiniz. Başka hiçbir biçimde bilemeyecektiniz onlara ne olduğunu. Aynı zamanda bizim halkımızın sadece İttihat, Talat, Enver ve onların uşaklarından oluşmadığını bilmeliydiniz. Zira birçoğu benim gibi yerlerini yurtlarını bırakıp açlık çekenlere yardım edebilmek için doğuya gidiyorlar. Kuşkusuz Rıfat Bereket Ağa, Gabriel Bagratyan'ın halkı adına önünde diz çökeceği mükemmel, saygın bir insandı. Ne var ki ayrıntılarla anlatılan hayır işleri, girişilen çabalar adamın ruhundaki acıyı çözememişti. Ne kadar büyük olursa olsun fedakarlıkların anlatılması sabırsızlandırmıştı Gabriel'i. Belki sürgün edilenlere yardım edebilirsiniz, bize değil. Yaşlı adam sükûnetini bozmamıştı. Sana pekala yardım edebilirim. Burada, bu çadırda oturuşumun en önemli nedeni de bu. Ve ağanın dudaklarından Gabriel'in kalbini durduracak bir kurtuluş planı uygun adım dökülmeye başladı. Bagratyan kendisine eşlik eden, şu an dışarıda bekleyen 5 kişiyi görmüştü mutlaka. Söze böyle girmişti Rıfat Bereket. İki yaşlı adam kendisi gibi aynı amaca hizmet eden dindar kardeşliğin üyesiydi. İki eşek sürücüsü ise Antakya'daki evinde uzun yıllar çalışan hizmetçileriydi. Ancak beşinci adamla ilgili mesele biraz daha karışıktı. Birçok Ermeni'nin kanına girmiş olan bu adam, İstanbul'da kalp hırsızları şeyhi Ahmet tarafından eğitilmiş, doğru yolu bulmuş, aşağılık ruhunun günahını çekmek ve nefretinin Ermenilere yaptıklarının bedelini ödemek için yemin etmişti. Yani bu adam Gabriel Bagratyan'la giysilerini değiştirip ortadan kaybolmaya hazırdı. Kilise meydanında müdür herkesin belgelerini iyice gözden geçirmiş ve isimleri listesinde işaretlemişti. Geri dönerken kimse belge talep etmezdi artık. Beklenenin aksine yine de zorluk çıkarırlarsa yüzü örtülü Bagratyan dublörünün pasaportunu gösterebilecekti. Subayla askerler de 6 kişiye eşlik etmişlerdi, yine 6 kişi teslim alacaklardı. Bu kişilerden birinin değiştirildiği yönünde en ufak kuşku duymazdı. Dürüst bir adam olan Rıfat Bereket Ağa'ya polis karşıtı yasa dışılıklar ters gelmekteydi. Ama şimdi söz konusu olan Bagratyan ailesinin son ferdini Antakya'daki evinde güvenlik altına alabilmekti. Ağa bunu genç bir delikanlıyken kendisine dostluğunun sayısız kanıtını gösteren ebedileşmiş Avedis'in huzur içinde yatması ve onun anısına duyduğu saygı nedeniyle yapıyordu. Gabriel boğulacak gibi olmuştu. Yaşam yelkenini göğsünde öyle büyük bir güçle şişirmişti ki hava alabilmek için çadırdan çıktı. Refakatçiler sessizce yere oturmuşlardı. Artık yüzündeki örtüyü açmış yeminli adamı gördü. Adamın yüzünden ne işlediği Ermeni cinayetleri ne de bedel ödemeye karar verdiği belli oluyordu. Donuk sıradan bir yüzdü bu. Dehşetli bir merakla sarsıldığı anlaşılan çember olmuş halk kalabalığını gördü. İskui hasta çadırının önünde duruyordu. Her şey gibi o da uzak ve gerçek dışıydı şu an. Gerçek olan tek şey yaşamak düşüncesiydi. Rıfat'ın evinde karanlık bir oda. Çeşmeli avluya bakan pencerelerin tahta pancurları kapatılmış. Burada her şeyi unutarak hiçbir şey bilmeyerek yeniden doğuşu beklemek. Birkaç dakika sonra sakinleşip yeniden şeyh çadırına giren Gabriel yaşlı adamın elini öptü. Henüz aşağıda köşkte yaşarken her şeyin daha kolay olduğu o günlerde neden gelmedin baba? Hep sizin kurtulabileceğinizi umdum ama senin için hala kurtuluş var. Hayır, artık benim için de kurtuluş yok. Korkuyor musun? Geceyi bekleriz, en ufak bir tehlike yok. Gündüz ya da gece mesele bu değil ağa. Kısa mahcup bir ara verdi konuşmasına. Karım daha bugün ölümden döndü.
Karın mı? Başka kadınlar bulursun.
Oğlum burada yukarıda yatıyor. Soyuna yeni bir oğul, nesli sürdürecek birini vermek senin görevin. Yaşlı adamın ağır gözleri hareketsizdi. Gabriel öyle yavaş yanıt vermişti ki adam pek anlamadı. Benim bulunduğum noktada olan biri baştan başlayamaz. Ağa canlı ellerini zamanın yağmurunu yakalamak ister gibi çanak biçiminde tutmuştu. Neden geleceği düşünüyorsun? Sadece önümüzdeki saatleri düşün. Öğle sonrasının güneşi veda edermişçesine doldurmuştu çadırı. Gabriel Bagratyan hiç de nazik olmayan tavırla kalktı ayağa. Yedi cemaate Musa Dağı çıkma fikrini ben verdim. Bütün direnişi ben örgütledim. Ordunuza karşı hala burada bulunmamızı olanaklı kılan çatışmaların başını ben çektim. Sizinkiler birkaç güne kadar bu kamptaki herkese, hatta hastalara ve bebeklere bile öldüresiye kadar işkence ederlerse, bunun sorumlusu ve suçlusu ben olacağım. Ne dersin ağa, böyle bir durumda bırakıp gidebilir miyim? Rıfat Bereket ağa hiçbir şey söylememişti. Gabriel Bagratyan Önderler Konseyi'nin hemen dağılabilmesi için ağanın armağanlarını Sunak Meydanı'na taşıttı. Şeker, kahve, biraz da tütündü söz konusu olan. İki çuval pirinç kaçırmayı da başarmışlardı. Bunların binden fazla aileye dağıtıldığı düşünüldüğünde miktarın ne kadar az olduğu tahmin edilebilir. Ne olursa olsun sıcak kahveyi yeniden yudumlayabilmek, bütün sinirlerin soluk almaya, gülümsemeye başlaması demekti. Diyaframa kadar çekilen kokuların kralının dumanını yavaşça burun ve ağızdan çıkararak, dertsiz, tasasız, yarını düşünmeden yükselen dumana gözlerini dikip bakmak. Bu armağanların gerçek değeri, sürülerin başına gelen felaketten sonra psikolojik bir canlanma ve cesaret yaratmasından çok daha azdı. Türkler iki yük eşeğiyle iki binek hayvanını da bırakmışlardı dağda. Sadece yaşlı ağa vadiye yine hayvan sırtında inecekti.
Ağayla yanındaki 5 Türk bu kez kuzey geçidine gözleri bağlanmadan götürüldüler. En önde bir elinde yeşil, öteki elinde beyaz bayrak taşıyan yeminli adam yürüyordu. Planladığı hayırlı işi yerine getirememesinden ne sevinç duymuş ne de canı sıkılmış gibiydi. Yabancılara muhafız kıtası olarak Gabriel Bagratyan'ın dışında Terhay Kazun, Hekim Bedros ve 2 muhtar eşlik etmekteydi. Arkalarından büyülenmiş bir kalabalık yuvarlanıp geliyordu. Hiç kimsenin içeriğini bilmediği şeyh çadırında yapılan görüşme fantastik beklentilere kaynak olmuştu. Ağa kutsama dilekleri, yardım çağrıları, gözü yaşlı yalvarmalar ve umut sorularının oluşturduğu bir duman perdesini yararak yürümekteydi. Zor ilerleyebiliyordu. Rıfat Bereket hiçbir yerde, sürgün kamplarında bile burada damlacıktakilere benzer yüzler görmemişti. Erkekler hummalı bir vahşilik içinde hırsla kolluyorlardı ağayı. Yırtık elbiselerinden çıkan çıta gibi kollarıyla kadınlar, küçük çocukları dilenirmişçesine ağanın önüne tutuyorlardı. Çocukların hemen hepsinin boyunları incecik, kafaları büyüktü. İri gözlerinden insanoğluna yasak edilmiş bir şeyi bildikleri anlaşılıyordu. Ağa en tüyler ürpertici sürgün yürüyüşünün bile bu tecrit olmuşluk ve kusulmuşluk kadar insanlıktan çıkarıcı etki yapmadığını fark etmişti. Ruhsal güçlere yönelmiş çökertme eyleminin öldürme eyleminden daha beter olduğunu anladığına inanıyordu. Korkunç olan bütün bir halkın yok edilmesi değil, o halkın içindeki kulluğun yok edilmesiydi. Enver'in kılıcı Ermenilere isabet ettiğinde bizzat Tanrı'yı da vurmuştu. Çünkü bütün insanlarda olduğu gibi kafir olmalarına rağmen Ermenilerin içinde de Tanrı vardı. Tanrı'nın kullarının onurunu yok eden içindeki Yaradan'ı da yok eder. İşte bu Tanrı'nın katledilmesidir. Hiçbir zaman affedilmeyecek bir günah. Yaptığı meditasyon ve tarikat ibadetleri esnasında öteki dünyayla ölmüş ruhlara birçok kez yaklaşmış olan Sofu Derviş Rıfat Bereket'in beyninden tüyler ürpertici manzaralar geçiyordu. Öbür dünyada da içeri girmelerine izin verilmediği için kabul kapısının, ebedi uyum kapısının önünden büyük kalabalıklar geçiyordu sürünerek. Uzun süren işkenceler ve tecritler nedeniyle uçma gücünü yitirmiş olduğu için yükselemeyen ruhların sıkıştırdığı nakil kampları. Çaresiz sığınma yuvası burada Musa Dağı'da olduğu gibi orada, öbür dünyada da. Öbür dünyada bile göksel dilenciliğe ve ışık korkağı sinmişliğe mahkum edilmiş izdiham yangını aç bakışlar. Yaşlı adama öyle geliyordu ki sanki dağılması imkansız sis yoğunluğuyla her iki dünya arasına yerleşen bir kül bulutunun içinden, Ermeni halkının ölüm bulutlarının içinden geçiyordu. Farkına varmadan Esen Meltem'le birlikte can sıkıcı sis halinde batıya çekilen orman yangınının son izleri olan gerçek kül solumaktaydı. Ermeni kaderinden geçen bu yolun sonu yok muydu? Ağa giderek daha yaşlanmış, daha 2 büklüm halde bastonuna yaslanmış yürümekteydi. Artık sadece bütün bunları doğuran ve taşıyan toprağa bakıyordu. Yumuşak ayakkabılarının içinde yürümeye alışkın olmayan küçük ayaklarıyla yavaş yavaş yürüyordu. Aksakalını sıkıca göğsüne bastırmış, son gücünü kullanan bir kaçak gibi yol almaktaydı hızla. Artık kulakları yalvararak bir şeyler isteyen çevresindeki acılı sesleri duymuyordu. Bir an önce gitmek. Ne var ki Rıfat'ın gücü sadece kuzey mevziinin ilk siperlerine kadar yetebilmişti. Şaşkın şaşkın bakan mangaların gözü önünde kendinden geçerek yığıldı yere. Eşekleri süren 2 hizmetçi korkuyla adamın yanına koşmuştu. Ağa zaten hastaydı. İstanbul'daki Frank doktor çok yorulmamasını salık vermişti. Hizmetçilerden daha kelli felli olanı her zaman ağanın arkasında taşıdığı kadife torbadan ferahlatıcı bir kokuyla kalbi canlandıran meyan kökünün bulunduğu bir tabaka çıkardı. Ağa kısa sürede kendine gelmişti. Üzerine eğilmiş Terhay Kazun'la Bagratyan'a gülümseyerek baktı. ''Bir şey yok, yaşlıyım, hızlı yürüdüm ve sonra beni fazla yüklüyorsunuz.'' Refakatçilerin yardımıyla ayağa kalktığında görevini yerine getiremeyeceği, Deir ez-Zor'a gidemeyeceği gibi bir duygu vardı içinde. Rıfat Bereket Antakya'daki evine yaylı arabasıyla gece yarısına doğru dönebilmişti. Organları yorgunluktan neredeyse felç olmuş durumdaydı. Buna rağmen güzel süslü yazısıyla Hristiyan papaz Lepsius'a iletilmek üzere ilk girişimi hakkında bilgi ve hesap verdiği bir mektup yazdı Nesimi Bey'e. Rıfat Bereket Ağa'nın Lepsius'a mektup yazdığı sıralarda yoğun olup da Krikor'un ruhu acı çekmiş bedeninden ayrılmaktaydı.
Öte yandan öğretmen Hapet Şatakyan eczacıya ilişkin vicdan azabı duyduğu için uyuyamamıştı. Önderler Konseyi'nin sabah erkenden yapılan heyecanlı toplantısından sonra kör gibi oradan ayrılmış, bütün bu korkunç gün boyunca hastalığına rağmen tek başına kalan eski ustasının hatırını sormamıştı. Gecenin ikinci saatinde genç öğretmen yavaşça hükümet barakasına girip parmak uçlarında Krikor'un az aydınlatılmış küçük hücresine yaklaştı. Kitap duvarının üzerinden bakarak eğer uyuyorsa hastayı uyandırmamak için yumuşak sesle fısıldadı. ''Eczacı, hey nasılsın?'' Krikor surt üstü yatmıştı, zor soluk alıyordu. Ama derin bir dinginliğin fark edildiği açık gözleri, aptalca sözleri nedeniyle öğretmeni paylamıştı. Şatakyan kitapların önünden geçip hastanın yatağına yaklaştı. Elini bir şey kontrol etmek istermiş gibi Krikor'un şekli bozulmuş bileğine koymuştu. ''Çok ağrın var mı?'' Eczacı sözcüklerine çift anlam yüklemiş gibiydi. ''Bana dokunduğunda ağrılarım çoğalıyor.'' Öğretmen hastanın yanına çömeldi. ''Bu gece yanında kalacağım. Böylesi daha iyi. Belki bir şeye ihtiyacın olur.'' Ancak Krikor'un gece için kimseyi yanında istemediği görülüyordu. ''Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şimdiye kadar çok iyi gitti. Bugün de olur. Gidip uyuyabilirsin öğretmen.'' ''Ama ben eğer seni yormayacaksa biraz daha kalmak istiyorum.'' Krikor hiçbir şey söylememişti. Soluk almakla meşguldü şimdi. Öğretmen hüzünlenmişti. ''O güzel günleri düşünüyorum eczacı, gezintilerimizi, konuşmalarını.'' Koyu sarı mandalin suratında tek kıpırtı fark edilmeyen Krikor, boğuk ince sesiyle yanıtlarken keçi sakalı bile oynamıyordu. Bütün bunların fazlaca bir değeri yoktu. Bu karşı çıkış Şatakya'nın duygusallığının iyice zincirlerinden boşanmasına yol açmıştı. ''Çok değerliydi, benim için, bizim için.'' Avrupa'da yaşadığımı biliyorsun eczacı. Fransız kültürünün kanıma işlediğini söyleyebilirim. Orada insan binlerce şey görüyor, duyuyor, öğreniyor. Konferanslar, konserler, tiyatro, resim, sinema. İşte sen yoğun olukta bizim için bütün bunların yerini dolduruyordun. Bunlardan da öteydin. Bütün dünyayı getirdin, bize açıkladın. Ah eczacı, Avrupa'da olsaydın kim bilir ne olurdu senden. Bu açıklama Krikor'u görünür biçimde hiddetlendirmişti. Kibirli boğuk sesiyle konuştu. ''Ben çok memnunum olandan.'' Öğretmen Şatakyan birden cesaretini yitirmişti. Dakikalar boyunca konuşacak başka konu bulamadı. Fakat sonra akıbetlerini onlardan gizlemek için ölüm döşeğindeki insanlara yapılan o cırcıksız şakalardan birinde karar kıldı. ''Gece giysin, ne kadar törensel eczacı. Birkaç gün sonra çıkardığında kirlenmiş ve buruşmuş olacak. Bu durumda sana bir tane daha armağan etmeleri gerekecek. Çünkü böyle bir şey yıkamaya verilmez.'' ''Buruşmuş ve kirlenmiş olmayacak.'' dedi eczacı. Şatakyan Krikor'un bedeninin her zaman ne kadar cismanilikten uzak olduğunu anımsadı. Hassasının uyumasını istiyordu artık. Çünkü bu ruhun uyanık kalışı onu huzursuz etmekteydi. Ve gerçekten de Krikor gözleri açık olmasına rağmen ona bu iyiliği yapmıştı sanki. O tuhaf ince sesiyle yeniden konuşmaya başlayıncaya kadar neredeyse yarım saat geçti. ''Öğretmen, böyle aptalca şeyler konuşacağına daha akıllıca bir şey yapabilirsin. İlaçların durduğu rafa git, oradaki yuvarlak siyah şişeyi görüyor musun? Yanında bir bardak var, iyice doldur.'' Kendisine gerçek bir görev verilmesinden son derece mutlu olan Şatakyan söyleneni yapmış, ağzına kadar doldurulmuş, kokusundan dut rakısı olduğu anlaşılan büyük bardağı getirmiş de eczacıya. ''Kendine en doğru ilacı vermişsin eczacı.'' Kolunu Krikor'un başının altına koyup kaldırdı ve bardağı ağzına verdi. Yoğun oluklu bilge su içermiş gibi bir dikişle bitirmişti içkiyi. Soluk soluğa geriye bıraktı kendisini. Bir süre sonra yüzüne renk gelmiş, gözlerine alaycı bir neşe oturmuştu. ''Bu ağrılara karşı ama şimdi yalnız kalmalıyım. Git uyu Şatakyan.'' Hastanın yüz ifadesi ve canlanan sesi öğretmeni sakinleştirmişti. ''Yarın geleceğim eczacı, sabah çok erken.'' ''Evet, yarın gel. Ne kadar erken istersen o kadar erken gel. Şimdi lambayı söndürebilirsin. Gaz yağının sonu. Küçük mumum orada. Yak onu. Kitapların üzerine koy. Evet, hepsi bu. Git uyu Şatakyan.'' Öğretmen kitap duvarının arkasına geçtiğinde kararsızlık içinde bir kez daha dönüp ustasına baktı. ''Yerinde olsam Oskanyan nedeniyle incinmezdim eczacı. Onun nasıl biri olduğunu çoktandır biliyoruz.'' Şatakya'nın son öğüdü tamamen gereksizdi. Eczacı artık Oskanyan gibi gülünç, figürlere yer olmayan derin sükunet içindeki bir dünyada yaşamaktaydı. hareketsiz gözleriyle önüne bakıyor, acı çekmemenin keyfini çıkarıyordu. Yüreği sonsuz bir neşe içindeydi. Manevi zenginliklerini saydı. Yükü ne kadar hafif, kendisi ne kadar mutluydu. O hiçbir insanı yitirmemiş, onu yitiren insan da olmamıştı. İnsani olan her şey ölçülemeyecek kadar gerilerde kalmıştı artık. Hatta belki de hiç olmamıştı. Krikor elbette hep Krikor'du, başkalarına benzemeyen bir adam. Halk böyle anlarda yalnız kalan insanlara acımaktaydı. Eczacı anlamıyordu bunu. Bu yalnızlıktan daha içten bir şey olabilir miydi? Baştan ayağa kupkuru bir temizlik duygusu, hiçbir yükümlülük altında olmama, her şey yolunda duygusu. Böylece saf benin soluk alan suları yabancı katkılarla bulandırılmaz. Bu suların kanı giderek daha çok hareketlenir. Harikulade bir sıcaklık yükseliyordu. Krikor organlarının yeniden hareketlendiğini, eklem yerlerindeki tutukluluğun geçtiğini fark etti. Ağrı vermeyen bir hareketle ışığa doğru döndü. Alevin çevresinde küçük beyaz pervaneler, koyu renk büyük gece kelebekleri dans etmekteydi. Krikor aklından geçirdi. Böyle giderse iyileşeceğim. Onun için önemli de değildi zaten. Kelebek dansını düşünüyordu. Krikor'un egemen olamadığı büyük ve kibirli sözcükler hava kabarcıkları gibi yükselmekteydi. Polyo Doğrus'un merkez güneşi. Böyle bir şey var mıydı, yok muydu? Fark etmez. Polyo Doğrus'un merkez güneşi çevresinde ince dumanlı süreyyalar, materyalleri Arap astronomu İbni Saad'in kanıtladığı gibi yanmış dünyaların küllerinden oluşmuş kelebek biçimli yıldız kümeleri dans etmekteydi. Avrupa'da olsaydı kim bilir ne olurdu kendisinden. Eşek şatakyan, yoğun oluklu Krikor renksiz dünyaları merkez güneşin etrafında döndüğünü gördüğü için gurur duymaktaydı. Öyle gururluydu ki kendisinden geçip uykuya daldı. Fakat uyanması korkunçtu. Hücresi anlaşılmaz biçimde daralmıştı. Neredeyse hiçbir şey görmüyordu. Binlerce gece kelebeği kötü mum ışığını tamamen örtmüştü. Soluk alamayan hasta ağrılarını aldırmaksızın kıvrandı. Gırtlağından hırıltılar çıkıyordu. Dıştan bakıldığında boğulma krizi gibi görünüyordu ama içsel olarak çok daha dehşet vericiydi. Bu dayanamama duygusuydu. Süreyle ilgili bir şey değil, sonsuzlukta sonsuzlaşmış dayanamama duygusuydu. Eğer cehennem varsa en büyük cezası bu olmalıydı. Ve bu sonsuzlaşmış dayanamamanın belli bir içeriği vardı. Bu yarım bırakılmışlık, bilgi edinmeye başlangıç, çabucak eriyen düşünceler, kavranamamış öğretiler, iyice yedirilmiş yanlışlıklar denizinin içinde, bilen bilgisizlik ya da bilgisiz bilmek zayıf bir niteleme olur. En küçük şeyle bile başa çıkamamak, her ot sapında paramparça olan düşüncenin o korkunç acizliği. Bu iğrenç yıkıntı denizinde boğulduğunu sanıyordu Krikor, kaçmak, kurtulmak istemekteydi. Hırıldayarak sürünüp el yordamıyla kalktı ayağa, kitap duvarına sımsıkı tutunmuştu. Güçsüzlüğü nedeniyle dengesini kaybedip sırt üstü yatağa düşerken kitap duvarının üst bölümüyle sönmeye yüz tutmuş mumu da devirmişti. Kitaplar sanki sahiplerini kucaklayıp kolları arasına tutmak isterlermiş gibi gürültüyle Krikor'un üzerine düştü. Hasta adam yeniden soluk alabildiği ve bilmezliğin boğucu krizinden kurtulduğu için memnun, düştüğü yerde uzun süre yatıp kalmıştı. Şimdi ağrılar dalgalar halinde geliyordu yine. Bütün parmakları biraz önce ateşten çekmiş gibi yanmaktaydı. Tam bu sırada kitaplar, okunan, okunmayan, sadece şöyle bir karıştırılan sevgili kitaplar, Krikor'a büyük bir hizmette daha bulunuyordu. Yanan ellerini sayfaların arasına soktu, su gibi serindi işleri. Bundan da öte kitapların ruhsal kanından eczacının kanına yeni, demir gibi bir huzur akmıştı. Sağır ve kör parmaklarıyla bile hepsini ayrı ayrı tanıyordu. Son, sessiz bir heves. Bu sevince yazık. Yanma yavaş yavaş çekilirken son ağrı bir kez daha baktı çevresine. Yumuşak duyarsızlık giderek yükseliyordu. Çatı aralığında şafağın kurşuni renkleri titreşmekteydi. Ama Krikor farkında değildi hiçbir şeyin. İçinde büyük bir şeyler olmaktaydı. Sessiz bir bilinç dolmuştu içine. Öyle ki yavaş atan nabzının her vuruşu şöyle demekteydi sanki. Birinci şahıs benim, birinci şahıs benim. Yoğun oluklu Krikor büyümeye başlamıştı. Fakat artık bir yanılgıydı bu. Zamana ve mekana yönelik sözcükler ifade etmiyordu olup biteni. Belki de yoğun oluklu Krikor büyümüyor, dünya büzülüyordu. Baraka, kent çukuru, Musa Dağı, aşağıdaki yurt ve çevresi. Başka türlü olamazdı. Yanmış yıldızların küllerinden oluştuğu için yoğunluğu yoktu. Orada sadece yoğun oluklu Krikor kalmıştı. O evrendi. Hayır, evrenden daha fazla bir şeydi o. Çünkü dünyaların gece kelebekleri Krikor farkında değildi. Başının çevresinde dans ediyorlardı.